Inveo Ventures sunar. Inveo Yatırım Holding ve Gedik Yatırım Grubu'nun kurduğu girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi olan Inveo Ventures, girişimcilik ve risk sermayesine ilişkin bilgi birikimi sayesinde yenilikçi ve ölçeklenebilir teknoloji şirketleriyle gelecek için değer köprüsü inşa ediyor. Yeni nesil değer yatırımcısı Inveo Ventures'la geleceğin şirketlerini kurmak üzere açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Kerem Engin ve bugün beraber yeteneğe erişimin dönüşümünü konuşacağız. Dijital dönüşüm teknoloji adaptasyonu sınırları oldukça saydamlaştı biliyorsunuz. Günümüzde de yeteneği olan erişimde rekabet bir hayli arttı. Bugün Türkiye'de yaşayan bir yetenek Almanya'da, Amerika'da, farklı ülkelerde bir şirkette ülke değiştirmeden çalışabiliyor. Tam tersi de mevcut. Şirketlerde dikey yetkinliklerdeki ihtiyaçları başka ülkelerdeki yeteneklerle çözebiliyor. Fakat bu esneklik olumlu mu, olumsuz mu? Bu biraz tartışmalı çünkü yetenek perspektifinden hem daha iyi şartlar, hem yeni öğrenimler, hem de bazen kişisel tercihler sebebiyle kolay şekilde yeni fırsatları değerlendirmek mümkün. Bu da yeteneği tutmanın, yeni yetenek bulmanın güçleşmesine sebep olabiliyor. Elimde buna dair bazı veriler de var. İnsan kaynakları şirketi Manpower'ın 2022 yetenek kriz anketine göre globaldeki her 7 şirketten 3'ü İstihdam açığını kapatmak için yetenekli çalışanlar bulmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor. Araştırma bulguları yetenek krizinin iş dünyasındaki son 16 yılın en büyük problemi olduğunu gösteriyor. Bu aslında bize temanın ne kadar önemli olduğuna dair bir içgörü sunuyor. Bu yüzden de bugün bizimle yeteneğe erişimdeki dönüşümü ve sorunları anlamlandırmak için Türkiye'de yetenek avcılığı denilince ilk akla gelen isimlerden Konferi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Kaynar bulunuyor. Hoş geldiniz Şerif Bey.
Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ayrıca da Aposto'ya teşekkür ediyorum.
Bizim için bir keyif. İsterseniz en temelden başlayalım. Size Headhunter dediğimiz terim nedir, ne yapar onu sormuş olayım.
Bu sektör 1968'de bütün dünyada başladı. İlk başlama yeri Amerika'ydı. Beyin avcılığı deniyordu. Ve ondan önce 68 öncesi kullanılmıyordu. Bu şirketlerin doğru yetenekleri bulması için bir aracı kurumların kurulmasıyla başladı. Ve bu bütün dünyaya yayıldı. Bugün dünyada bu işi kullanan bütün her ülkede global şirketler var. Ayrıca da yerel şirketler var. Bunlar araştırma yapıp şirketlere en doğru yetenekleri sunuyorlar.
Siz de aslında uzun zamandır bu işin içindesiniz. Uzun zamandır şirketlerin işe alım kriterlerine hakimsiniz. Günümüzde şirketlerin bir çalışanda aradığı en temel özellikleri belki size sorabilirim. Bu vesileyle de şirketler aslında yetkinlik odaklı işe alım mı yapıyor yoksa akademik veya mesleki özgeçmişe göre mi işe alım yapıyor? Bunu da birleştirerek sorayım. Benim gibi daha genç jenerasyon özellikle merak ettiği bir soru.
Peki. Ama bu soruya cevap vermeden önce ana hedefi söyleyeyim.
Tabii.
Uzun vadede kazanan ülkeler ve kazanan şirketler yetenekli insanları bünyesine çekebilen ülkeler ve bünyesine çekebilen şirketler olacak. Buna da katkı yapan herkese büyük saygım var. Şimdi sizin sorunuza cevap veriyorum. İki şey çok önemli. Birincisi o kişinin hakikaten kendi alanında yetenekli olmasını bize gösteren eski işlerinde gösterdiği başarılar. İki ayrı yerde başarı göstermiş biri, üçüncü yerde de başarılı oluyor. Yani hakikaten bu sporcularda da böyledir. Eski iki yerde başarılı olunca üçüncü de başarılı. Ama ikinci bir konu var çok önemli bizim bu. Buna ölçülemeyen bölümler diyoruz. O kişinin ahlakı, karakteri, sevilmesi, ekip yapabilmesi, bir sürü liderlik şeyleri var. Bunların arasında bir numarada öğrenme kabiliyeti, yeni şeylere açık olması var. Bütün bunları eskiden sadece mülakatlarla ölçebiliyorduk. Şimdi bilimsel olarak da bunları ölçebiliyoruz bazı konularda. Benim bu meslekte 26. senem ama bu 26 seneyi ondan önce 20 senede sanayide çalıştım. Yani bir 46 senelik bir geçmişim var. Onun için hala mülakatın önemli bir test edici bir merhale olduğunu düşünüyorum. Orada da sorarsanız nelere dikkat etmeleri gerekir onları da anlatırım.
O soruya kesinlikle geleceğim ama şimdi öyle bir alan açtınız ki önümde hazırladığım soruların dışında bir soru aklıma geldi. Benim gözlemlediğim şirketler bazı stratejilere yönelik işe alım yaparken çalışanların adaptasyon kabiliyeti de çok büyük önem kazanıyor. Çünkü şirket A noktasındayken bir çalışanı işe aldığında o rolle beraber büyüyen ve şirketin stratejilerine yönelik gelişmelerle beraber büyüyen yetenek yeni işlere, yeni görevlere, yeni durumlara adapte olmak zorunda kalıyor. Ve burada adapte olanlar başarılı oluyor ve şirketi başarılı kılıyor. Benim çok merak ettiğim bir konu, adaptasyon kabiliyetini ölçmek mümkün mü?
Mümkün. Bunu iki türlü ölçebiliyoruz. Bir takım testler var. O testlerde mesela diyor ki, senin diyor aynı maaşla Gaziantep'e yollayacağız diyor. Gider misin, gitmez misin? O testlerin sonunda ne kadar meraklı olduğu, ne kadar yeniliğe açık olduğu ortaya çıkıyor. Ama benim yine mülakatta bunu sorduğum zaman başka türlü şeylerle yapıyorum. Yeniliğe açık olmak da bir adaptasyon. Yeni şeyler öğrenmek de adaptasyon. Yani adaptasyon bu üç yerde öğreniliyor. Ailede öğreniliyor, okulda öğreniliyor ve iş hayatında öğreniliyor. Ama iş hayatında öğrendiğiniz adaptasyon en önemlisi. Çünkü iğrenç bir patronunuz olabilir, ona da adapte olmanız lazım.
Kesinlikle öyle.
Bizim şirket yeni bir şirketi satın aldı. Hiç bilmediğim konularda o yeni şirket, ben 60 yaşından sonra gittim onları çalıştım. Şimdi öğrendim ve onları hakkında gidip müşterilere sunum yapıyorum. Hayat devamlı bir öğrenme çizgisi ve zaten insanlar öğrendiği sürece mutlu oluyorlar. Yani iş tatmini öğrenmekle direkt orantılı. Ne parayla ne yükselmeyle, öğrenmeyle en önemli katkı. Yani bir kişiyi alın, bir haftalık kurs için başka bir ülkeye yollayın. Onun size şirket bağlılığına yaptığı katkı çok daha fazla başka şeylerden, paradan veya bir üst pozisyona çıkarmaktan.
Şirketlere de burada çok güzel bir mesaj vermiş olduk. Onların yeteneği tutması için, yeteneği mutlu etmesi için aslında özellikle bu yeteneğin kariyer yolculuğunda öğrenmenin ve yeniliğin, gelişimin ne kadar ön planda olduğuna dair güzel bir sinyal olmuş oldu. Şirketler de aslında headhunter'lar diye tabir ettiğimiz, sizin bahsettiğiniz aslında beyin avcılarıyla çalışmak istemesinin birinci sebebi bazı kıdem seviyelerinde yeteneğe erişimde zorlanmaları. Aslında bu yüzden başvuruyorlar bu yöntemlere. Peki hangi yeteneklere sahip liderler bulmakta şirketler zorlanıyor ve bunun sebepleri ne olabilir acaba?
Birincisi, şirketlerin kendilerinin yapacağı bir araştırmayı ufak bir üçgen içinde yapıyorlar. Herkes, biz headhunter şirketlerinin en büyük avantajı çok daha o ufak üçgenin çok daha dışına çıkıp bütün pazarın içinde bir araştırma yapıyoruz. Aynı zamanda kimsenin aklına gelmeyecek kişileri de başka bir yere, yani siz benim kariyerimi bilirsiniz, bir pastacı birini telekom şirketine sunmuştuk. Yani başka yerlerdeki başarılar öbür tarafta da gerçekçi olur mu? Ama sizin sorduğunuz soruya cevap olarak da bu yetenekleri bulmak çok zorlaştı dünyada. Yani her tarafta yetenek eksikliği var. Yani bugün Almanya'da her pozisyonda açık var. Ve ne yapıyorlar? Gidiyorlar başka ülkelerden adam bulmaya çalışıyorlar. Ve o ülkelerdeki ne oluyor? Kötü olanlar altta kalıyor, iyi olanlar da istediğini alabiliyor. Bugün dünyadaki eşitsizlik de bundan dolayı olmaya başladı biraz. Yani yetenekler her istediklerini alıyor. Şöyle düşünüyorlar, benim onlara ihtiyacım yok, onların bana ihtiyacı var. Onun için buradan da gençlere her zaman tavsiyem, yeteneklerinizi devamlı geliştirmek sizin elinizde. Yani kendinizi bir marka gibi değerli konuma getirmeniz lazım. O yetenekleri benim yeter demeyeceksiniz. Devamlı arttıracaksınız. Yani kendinize yatırım yapıp yeteneklerinizi her sene daha ileri taşıyabilirsiniz diye düşünüyorum.
Çok kıymetli bir noktaya değindiniz. Günümüzde özellikle daha genç nüfus, tam bahsettiğiniz gibi yurt dışındaki fırsatlara daha yakın. Özellikle kendini bazı alanda geliştirebilen yetenekler rahatlıkla yurt dışında iş bulabiliyor. Türkiye'de de aslında büyük bir bu anlamda beyin göçü var. Ama bir taraftan da yeteneklerin yurt dışına gitmesi, global tarafta tecrübe kazanması belki ülkemiz için uzun vadede daha kıymetli bir şey de dönüşebilir. Bunu beraber göreceğiz. Sizin bu noktada hem duruma dair yorumlarınızı merak ediyorum, hem de belki daha da genç olan nüfus, henüz üniversite çağlarında olan nüfus için global yetkinlikler kazanmak ve tam bahsettiğiniz gibi globalde bir marka haline gelebilmek, kendi kariyer yolculuğunda istediği alanı seçebilmek için nasıl kendilerini geliştirebilirler, onu sorayım size.
Ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Fikrim, yeteneklerin yurt dışına gitmesi bir artıdır, kayıp değildir. Çünkü Türkiye'miz o kadar güzel bir ülke ki sonunda bütün o yetenekler geri dönmek istiyor ve geliyorlar. Ben mesela bir ABB'nin Ukrayna genel müdürüydüm. Orada bütün filoyu Türk arabalarıyla donatmıştım. Oraya giden biri de Türkiye'den kopmuyor, Türkiye'ye bir sürü şekilde faydası da oluyor. Fakat cevap, gençler ne yapmalı? En doğru şey, global olan Türk şirketlerinde kariyer yapmaları. Yani bazı Türk şirketlerimiz dünyada global oldular. Her tarafta ofisleri var. Bunların birinci tavsiyem burada bir kariyer yapmaları çok yurt dışına gitmek için doğru bir yol. İkinci yolda Türkiye'deki bazı çok uluslu şirketlerin ofislerine girip orada başarılı olduktan sonra mesela Korn Ferry'de bizim bünyemizde son 5 senede 14 kişi yurt dışına gitti. Serkan Bey Norveç'te, Nilgün Langenberg Amsterdam'da. Yani biz Avustralya'ya da adam yolladık, Kanada'ya da adam yolladık. Yani çok uluslu şirketlerde Türkiye'de kendini gösteren dışarıda da kabul görüyor. Ama sıfırdan yani hiçbir dış yerde çalışmadan ben direkt Hollanda'ya gideyim derseniz imkansız değil ama daha zor bir yol o.
Aslında buradan yola çıkarak belki şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'deki şirketler için de yeteneği global yetkinliklerle donatmak ve onu geliştirmek yeteneği tutmak için de bir fırsat olabilir. Çünkü onlar da Türkiye'de global yetkinlikler kazanmak, global pazarda cazip bir yetenek haline gelmek istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de en azından belli bir dönem yeteneği tutmak için şirketlere de burada bir fırsat olabilir. Bununla beraber belki size şunu sorabilirim. Şirketler sahip oldukları yeteneklerin, liderlerin becerilerini hem çağa uyumlandırmak için hem de global şekilde onları geliştirmek için neler yapıyor, neler yapmalı?
Şimdi benim her zaman için şirketlerin elemanlarına karşı cömert olmaları lazım. Yani şirketler bir adam var Kazakistan'a yollamak istiyorlar. Ya diyorlar yeteri kadar İngilizce bilmiyor. Ben diyorum ki yollayın o adamı. Adam işinde iyiyse oradayken ilk 6 ayda öğrenir. Hem Rusça öğrenir hem İngilizce öğrenir. Biraz güvenecekler elemanlarına ve eğer iyiyse önemli olan iyileri tutabilmek elinde. İyi bir kişiyi de insanlar Kazakistan'a yollamış. Çünkü Türkiye'de çok iyi iş yapıyor. Halbuki onun uzun vadede düşüneceksiniz. Bu sabahleyin Financial Times'da okudum. CFO'ları 45 yaşında bir adam tek başına 6 ay evde Çince öğrenmeye gitti. Ve 6 ay öğrendi ve gelirken de bu adam önümüzdeki sene başında HSB'nin dünya CEO'su olacak. Onun için cevabımı aldınız.
Kesinlikle. Aslında sizin Financial Times'dan bir örnek verdiniz. Bizim editörlerimiz buraya aslında sizinle bir röportajdan örnek koymuşlar. 2008'deki finansal çöküşün ardından yönetim kurulları algısında değişim yaşandı demişsiniz. Aslında bir taraftan şu anda da bir ekonomik krizin içindeyiz. Bir resesyon dönemindeyiz. Bu da birçok şirketin stratejisini etkiliyor ister istemez ve işe alım planlarını da etkiliyor. Burada bunu takip eden liderlik değişimlerini, C-level iş alımlarını olduğuna görüyoruz. Burada bir neden sonuç ilişkisi var mı? Yani krizle alakalı mı bu? Yoksa siz nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemdeki bu değişiklikleri?
O 2008'deki değişimi şöyle demiştim. 2008'deki krizden sonra şirketler CEO'larına bırakılmayacak kadar kıymetli, çok kuvvetli yönetim kurulları kuralım ki o yönetim kurullarında hem stratejiyi hem insan kaynaklarında hata yapmayalım. Yönetim kurullarının ana felsefesi stratejidir. Yani 5 sene sonra dünya nereye doğru geçecek onu öngörebilmektir. İkincisi de doğru insan kaynakları ve yedeklilik formülünü iyi planlamaktır. Her şey ikinci. Benim yönetim kurullarında benim ana filozofim bu ikisidir. Yani şimdi bugünkü dünyada enteresan bir kriz var. Çünkü 2.4 trilyonluk Google ve 1.2 trilyonluk Apple yeni insan almayacaklarını deklare ettiler. Yani demek ki bir tsunami geliyor. Tsunami gelince ne yapmak lazım? Bir ağaca tutunup sıkı sıkı tutunmak lazım bizde. Ama bu geçecek. Dünyada her şey sinüzoidaldır. Bir aşağı inmenin arkasından yukarı çıkış vardır. Önemli olan aşağı çıkışlarda her şeyi kaybetmemek. Şirketlere de onu diyorum. Yaptığınız işi en iyi şekilde tabii ki masrafları iyi kontrol etmek, para akışını iyi kontrol etmek, bir de size tedarikçileriniz ve müşterilerinizle hiçbir zaman teması kaybetmemek. Çünkü o tedarikçiler ve müşterilere kriz bitince de ihtiyacınız olacak. Yani mesela hemen kriz olunca yılbaşı hediyelerini yok edelim diyorsunuz. Ama etmeyeceksiniz çünkü müşterilerinize her zaman ihtiyacınız var. Yani tedarikçiler, müşteriler, bir de unutmayalım çalışanlar. Bu üçüne de her zaman güven duygusunu vermeniz lazım.
Çok güzel söylediniz. Ben açıkçası kendimi şanslı hissediyorum. Birinci ağızdan bu bilgileri dinlemek canlı bir kitap okumak gibi benim için şu an. Ama belki dinleyiciler açısından hem bunu dinlemek tabii ki onlara çok bilgilendirici olacak ama önereceğiniz kaynaklar, kitaplar var mı? Onları özellikle buradan da duyurmuş olalım.
Şimdi siz bana güzel bir pas attınız. Ben de gol atacağım. diyorum ki bu benim konuşmalarımda vardır. ne iş yaparsanız yapın, hayal gücüyle daha iyi iş yaparsınız onu. Yani özel hayatınızda da hayal gücünü de arttırmanın en ucuz, en yani Harvard'a gitmeden, dünyayı dolaşmadan arttırabileceğiniz diyor, kitap okumaktır. Ben diyorum ki, ben ayda 10 kitap okuyorum ama ayda 3 kitap okumayanın kendini ilerletmesi çok zor. Onun için kötü de olsa bir kitabı alıp başlayacaksınız bir yerden. Yani kitabın kötü olması çok önemli değil. İlk 10 sayfada beğenmediniz, atın o kitabı. İçine girmeniz. Mesela şu anda bir tarih kitabı okuyorum. 1923'te yazılmış. Almanların Bağdat tren hattını nasıl yaptıkları, Abdülhamit'le pazarlıkları. Oradan her şeyi öğreniyorsunuz. Hem strateji, hem hayal gücü, hem dünya politikası. Size kitap adı vermiyorum. Ne okurlarsa okusunlar, ayda 3 kitap okusunlar diyorum.
O zaman ben bu podcast session'ını çok uzatmamaya çalışayım. Sizi kitabınızdan çok uzak tutmayayım. Belki sizin şu an okuduğunuz kitabın ismini sorabilirim. Belki dinleyenler merak etmiştir. Bahsettiğiniz tarih kitabının.
Evet, çantamda, ben size söyleyeceğim
tamam,
biraz.
Tamam, peki. Onu da ekleriz biz bunun sonuna. Biraz aslında ben çok keyif alıyorum. Bu konuşmayı devam edebilirim kitap tarafından ama Headhunter süreçlerine geri dönmek istiyorum. Başta da siz aslında orada bir işaret bırakmıştınız. Headhunter süreçlerinde aslında nasıl işliyor? Bu mülakat süreçlerine dahil ederek siz nasıl seçim yapıyorsunuz?
Hemen anlatayım.
Lütfen.
Firma bize geliyor, diyor ki ben C-level birini arıyorum, üretimden sorumlu olacak. Ve bizim ciromuz şu kadar, çalışan adedimiz bu kadar. Bizim firmada da bilgi alanları var. Eğer firma ilaç sanayi ise onunla ilgilenen kişiler var. Eğer firma finans sektöründe bir banka ise onunla ilgilenen ayrı bir bölümümüz var. Neslihan Hanım'ın yönettiği. Mesela çikolata gibi bir şeyse onun da bölgelenen Banu Hanım var. Yani değişik kişilerimiz, ekspertiz alanlarımız var. O bir partner ve bir araştırmacı, iki kişi o projeye dahil oluyor. Ve bir araştırma yapıyorlar. Uzun bir liste çıkarıyorlar, 50 kişilik. Bu 50 kişiden 20 tanesini kısa liste olarak birebir görüşüyorlar. Ve 6 hafta sonra müşteriye bu 20 kişilik listeyi 6'ya indirmiş olarak sunuyorlar. Bazen de 3 kişi sunuyorlar. Çünkü bazen o konuda yetenek az oluyor. Yani ama 3 kişiden az sunmuyoruz. Ve sonunda da kararı müşteri vermiş oluyor. Çünkü kendisine 3 tane o konuda uzman kişi sunmuş oluyoruz. Burada müşteriye verilen hizmetler içinde onun üniversite derecesinin check edilmesi, referanslarının check edilmesi, bir önceki yerde bir sonraki yani iş onun raporladığı bir kişi, aynı pozisyonda olan bir kişi veya bir alttaki kişilerle nasıl bir referansları vardı. Aynı zamanda uzun bir rapor halinde bu kişiler sunuluyor. Ondan sonra da müşteri de onlardan bir tanesini seçiyor. Bu proses mesela ben yerli otomotive bulurken aşağı yukarı 8 ayımızı aldı bulmak. Ama daha kuvvetli, daha ufak bir şirkette bazen veya CFO gibi, finans direktörü gibi daha tanımlanmış bir pozisyon olursa belki 3 aya inebiliyor. Ama yarın bitecek gibi bir şey hiçbir zaman o. Ya müşteri bize gelirse sonucu 3 ay sonra alabiliyor. Ve sonucu aldığı anda o gelen kişi başka bir yerde çalışıyor oluyor. Onun da o öbür işe girmesi bir ay veya 6 hafta sonra oluyor. Yani sonunda bir 4 aylık bir proses var arada.
Peki burada bir de tabii bu şirketlerin, size başvuran şirketlerin bir İK departmanı ve İK fonksiyonları da var. Bunun aslında nerede durduğunu size soracağım. Yani İK bu sürece dahil oluyor mu şirketler tarafında?
Şimdi dünya çok değişti. Bundan 20 sene önce bilgi dünyada çok az vardı. Ve şimdi İK bölümü herkesin cep telefonuna erişebiliyor. Ve herkesi bulabiliyor. Ama bizim attığımız, verdiğimiz katkı kişilere erişebilmek değil. Doğru kişiyi ona sunabilmek. Bir de doğru kişiyi bulduğunuzda onun için yeni kariyerin daha doğru olduğuna inandırmak. Yani o doğru kişiye İK da ulaşabilir. Ama İK malını kendi methediyor. Biz halbuki ona başkası, bir üçüncü şahıs olarak diyoruz ki bunu yaparsan senin kariyerin daha doğru olur. Yani verdiğimiz çok büyük katkılar var. Fakat orta seviye yöneticilerde bazı firmalar, mesela Coca-Cola gibi, kendi araştırmalarını kendileri yapıyorlar. Ama C-level'da her zaman bir headhunter dediğimiz executive recruiting firmalarına gidiyorlar.
Bu aslında bahsettiğiniz C-level'da benim gözlemim, özellikle kültür ve kimya, bunlar da çok büyük önem kazanıyor. İlk başta aslında söylediniz, yani sadece dokunulan, görülen bilgiler ve gerçekler değil, dokunulamayan, daha ahlaki, daha soyut kavramlar da burada önem kazanıyor. Bir şirketin başındaki liderle aslında hem kültür hem iş yapış şekli de evriliyor zaten. Dolayısıyla liderin profili şirketin kimyasını da etkiliyor. Burada da aslında doğru şirket ve doğru C-level veya doğru lider eşleştirmesi nasıl yapılıyor? Çünkü bu çok kritik bir konu aslında. Bunu size sormak istiyorum.
Bir kere eskiden liderleri sadece tepe yöneticilerde aranıyor. Şu anda şirketinize yazılımcı alırsanız dahi onda liderlik ruhu arıyoruz. Liderlik ruhu nedir derseniz, ben size bununla ilgili 20 tane kitabın özetini vereceğim. Bilgiyi paylaşan, kapısı açık, egosu düşük, ekibini motive eden ve yerine adam yetiştirebilen ve kendisinden daha iyilerle çalışabilen bir tip diyorum liderlik ruhu için. Bunu da en iyi geliştirme yeri işte iyi bir lideri altında birlikte çalışmakla oluyor. Eğer o lideri böyle her gün görüyorsunuz, kahve içiş şeklini bile taklit etseniz siz de iyi bir lider oluyorsunuz. Yani ben Jim Boyner'i çok beğenirim lider olarak da. Hakikaten ilk sigarayı yasaklayan kişiydi ofislerde. Hep Advantage kartı çıkardı, yeni fabrikayı çıkardı. Onun için yani iyi bir liderle siz de iyi bir lider oluyorsunuz.
Aslında güzel bir örnek verdiniz. Benim bildiğim, sizin daha önce üzerine çalıştığınız bir yerleştirme örneğiydi. Turkcell ve Süreyya Ciliv diye biliyorum. Doğru mu?
Doğrudur.
Onu veya işte başka eğer güzel lider örnekleri varsa belki örnek olması açısından verebilir misiniz?
En son yaptığım örnek Gürcan Karakaş, yerli otomotiv. Adam 5 tane patronla ve devletle iç içe çalışıyor ve muhteşem mucizeler yaratıyor. Yani 6'sını birden memnun etmekle ilgili. Ama Süreyya Ciliv öyledir, Serpil Timuray öyledir. Yani çok var. Bir Burçin Ressamoğlu diye bir kızı Sodexo Türkiye'nin başına koymuştuk. Şimdi Avrupa'yı yönetiyor. Yani çok var. Yani ben çok kişinin hayatına dokunmuşumdur bu 26 senede tabii çok yöneticiyle iç içe dış dışa olduk.
Aslında bu işin bir parçası da bu yöneticilerin yerleştiği gibi aslında yerlerinin doldurulması da bir konu haline geliyor belli bir zaman içinde. Aynı Süreyya Bey'in durumunda olduğu gibi. Burada genelde de aslında ayrılan kişilerin yerinin doldurulması bazen daha da büyük bir problem haline gelebiliyor. Burada aslında sorunlar neler, nasıl çözülebilir onu size sormak istiyorum.
Şimdi dünyada bir insan karakteri var. İnsanlar yanlarına kendisinden daha iyi insanları almazlar. Fransa'da da böyledir, Kanada'da da böyledir. Çünkü çok iyi birisini alırsa 2-3 gün, 2-3 sene sonra kendi yerine geçecek diye. Onun için yerine doldurma problemini sadece o kişiye bırakmayacaksınız. Yani onun için ben yönetim kurullarında bu C-level'ın ne şekilde gedekleneceğini yapmak CEO'nun işi değil, yönetim kurulunun işidir diye bir şeyim var. Yani çünkü o insan karakteri bazen kendini ölümsüzleştirmek istiyor. Ve bir başka bir teorim daha var. Hiçbir kimse aynı pozisyonda, aynı şirkette, aynı yerde 8-9 seneden fazla kalmamalı. Eğer şirket iki misli büyümüşse kalabilir. Ama aynı yerdeyse, çünkü 8-9 sene sonunda körlük oluyor. Yeni bir enerji lazım. Bakın Amerika'daki CEO termleri 4 seneye indi bugünlerde. Bu ekonomik problemler de var ama insanların hem hissedarların tahammül seviyesi azaldı bu krizlerden dolayı, hem de bir kan değişiminin getirdiği faydaları gördüler. Ama doğru liderle, mesela Manchester United'ın Alex Ferguson, 30 sene götürebilirsiniz. Hakikaten işler iyiye gidiyor. Ben onu yani 9 sene teorimin de eksepsiyonları var yani. Onu demek istiyorum.
Aslında çok güzel noktaya değindiniz. Dünyada da bu C-level değişimleri çok daha sık gördüğümüz bir şey. Özellikle de teknoloji şirketlerinde son yıllarda artan bir trend var. O da Hindistan gibi beyin göçünün yoğun olarak yaşandığı coğrafyalardan göç etmiş C-level atamaları çok daha yükseldi. Bu bize bir şey anlatıyor mu?
Şunu görüyorum. Yani ben şeyi okudum. Google'ın başındaki adamın hayatını okudum. Adam metalurji mühendisi ve Hindistan'da televizyonsuz bir evde büyüyor. Ama avantajı anne baba mühendis. Metalurjiyi bitirdikten sonra Stanford'da MBA'ye gidiyor. Ve Google'a girmek için müracaat ediyor. Çünkü Stanford'da Google'un kurucuları Sergey Brin ve Larry Stanford mezunu. Ve oraya metalurji mühendisi olarak giriyor. Ondan sonra ki trendi de diğer herkesten daha çalışkan, daha yeniliklere açık ve en önemli özelliği de daha iyi dinliyor. Ve daha iyi, adama sordular, nasıl buraya becerdiniz? Hep dinledim diyor. Dinledim, dinledim, dinledim diyor. Ve şimdi de yanına böyle çok iyi bir ekip kurdu. Yani Almanya'daki Türkler de başarılı oluyor. Emigrasyon yapanlar birazcık daha dirayetli olduğu kesin.
Buradan da aslında hem bu göçmen ve yetenekli liderler profiline geçmişken belki global becerilere geri dönebiliriz. 2023'te baktığımız zaman önümüzdeki 10 yıl boyunca en çok ihtiyaç duyulacak beceriler neler olabilir? Buradan hem bireylere de bir tavsiye yapmış olalım. Onların bu çağa uygun becerileri elde etmek için neler yapabileceğine dair sizden birkaç bilgi alalım.
Ben en önemli tek bir cümle söyleyeceğim beceri. Gelecekteki beceri çözüm ortaklığını iyi kurgulayan insanlar olacak. Kimse araba satmayacak, mobility satacak. Kuvvet santralı satmayacak, şu kadar ton buğday öneriyorum size diye satacaklar. Çözüm ortaklıkları geleceğin bütün çözümleri bununla odaklı. Yani bunun için de dijitali iyi bilmek lazım. Çünkü dünya dijitalle gidiyor ve dünyada büyük bir iklim krizi var. Onun için de sustainability'yi koruna koymayan kişiler kaybedecek. Onun için bu çözüm ortaklığı, dijital dünya ve yani tamamıyla bir de şunu da görüyorum. İyiler hep kazanacak, kötüler kaybedecek. O bakımdan da iyi yani kısa yoldan köşeyi dönenler kısa vadede bir mutlu oluyor. Uzun vadede mutlu olmuyor. O bakımdan biraz yani bir şirkette de dirayetli işler yapınca da bir yerlere gelecek iyi insanlar.
Belki şunu sorabilirim. Günümüzde tek bir dikeyde uzmanlaşan yeteneklerden ziyade birçok alanda belli seviyeye kadar kendini geliştirmiş, bilgi birikimi oluşmuş, dediğiniz gibi hem dijital tarafı bilen hem belki farklı uzmanlıklar edinmiş kişiler daha cazip yetenekler haline geliyor diye bir argüman var. Buna işte İngilizce generalist diyebiliriz. Specialist generalist karşılaştırması. Sizce şu anki koşullarda hangi tip insan gelişim becerisi anlamında daha avantajlıdır?
Şimdi bu benim kendi teorim. Diyorum ki genel müdür olmak için satışı bilmeniz lazım, finansı bilmeniz lazım, üretimi bilmeniz lazım, insan kaynaklarını bilmeniz lazım. Onun için de diyorum ki herkese bu dördünde de tecrübe kazanın. Yani hiç finans bilmeyen biri çok iyi satıcı genel müdür olamaz. Ama çok iyi bir finansçı hiç satış bilmiyor, o da olamaz genel müdür. Birazcık insanların hani böyle şeyde var, oyunlarda var, kılıç alıyorsun, kalkan alıyorsun gibi değişik yerlerde kendilerini geliştirip onları geliştirmesi lazım. Ama buradan da bir şey ilave etmek istiyorum. Dubai'de bir numaralı yabancı çalışan yani beyaz yaka C-level'dan bahsediyorum. İngiliz, 60 bin İngiliz var. 2 numara 15 bin Fransız, 3 Türk, 5 bin Türk var. Yani Türkiye'de ligde bir yere geldi. Yani dünya profesyonel yöneticilerde önemli bir yerdeyiz. Televizyon dizileri nasıl 700 milyon dolar ihracat yapıyor Amerika'dan sonra ikincisi ise Türk yöneticilerimiz de dünyada önemli bir yerde.
Aslında biz de ya ben de kendimi de düşünüyorum. Üniversiteye başladığımız zaman da kariyerimize başladığımız zaman da bir noktada CEO olmayı veya bir liderlik pozisyonuna gelmeyi hayal etmişizdir. Ama geçmişten beri hep özellikle genç yaşlarda bize bu pozisyonlar ulaşılmaz geliyor. Çünkü açıkçası o aşamaları çok iyi bilmiyoruz. Kariyerimiz ilerledikçe görüyoruz ama belki sizin taraftan geriye bakarak bir CEO nasıl olunur? Buna belki cevap bulabiliriz.
Şimdi en kolay yolu kendi şirketinizi kurup büyütüp CEO olmak. İkinci yolu evlendiğiniz kişinin şirketinde CEO olmak. Üçüncü yolu da bir profesyonel çalışıp profesyonel yerde büyütüp ve kendinizi o sizin sorunuz üçüncüde daha çok geliyor. Orada da kariyerde hep ileri gitmek yok. Arada bir yumruk da yiyeceksiniz. Arada bir çukura düşecek. Ben üniversite 4. sınıflara kariyerdeki tuzaklar diye bir ders veriyorum. Neleri yapmamaları gerektiğini. Ama hala o hatalar yapılıyor. Mesela şunu söylemek istiyorum. Sonunda yani hayal değil, siz kendiniz o şirkette olmazsanız da daha belki başka bir şirkette CEO olursunuz. Yani olay çok da erişilmez bir boyutta değil. Çünkü yetenekler az olduğu bir dünyada ortaya çıkmaları daha kolay olmaya başladı.
Belki o zaman şunu sorabilirim. Benim mesela daha önce yaptığım bir yöntem, yurt dışında bir kariyer yolculuğu için özellikle kullandım. Kendim proaktif olarak bir headhunter şirketine ulaşıp beni listenize ekler misiniz? Benim böyle kabiliyetlerim var, böyle bir geçmişim var diyerek. Bu doğru bir yöntem mi veya bu kullanılan bir yöntem mi, tavsiye eder misiniz? Eğer öyle değilse de headhunterların radarına girmek için bireyler ne yapabilir?
Şimdi siz hastalandığınız zaman insanlar doktora gider. Ama bence sadece hastalanmadan da arada bir check-up için de doktora gitmeniz lazım. Her yöneticinin 2 senede bir aynı doktora check-up gibi bir headhunter'a gidip, yani bir CEO dahi ise, ya ben doğru yerde miyim, doğru maaş alıyorum, yani bir check-up yapması lazım bir headhunter'la. Onun için ben her yöneticinin bir headhunter'larla bir ilişki içinde olması gerektiğini ve ben yeni fırsatlara açığım mesajını vermesi lazım. Türkçe'de çok güzel bir atasözü vardır. Ağlamayan bebeğe meme vermezler diye. İyi bir yönetici kendi şirketinde çok mutlu ama belki dışarıda çok daha enteresan bir şeyi kaçırıyor. Yani İspanya'daki önemli bir fırsatı kaçırıyor. Onun için arada bir headhunter'a gitmekte herkeste fayda var.
Çok çok önemli ipuçları verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Şerif Kaynar'la yeteneğe erişimin dönüşümünü konuştuk. Şerif Bey, son sözleriniz varsa tavsiyeleriniz, onları alalım. Sonra bölümü kapatabiliriz.
Başta söylediğim bir şeyi söyleyeceğim. Kazanan şirketler ve ülkeler doğru yetenekleri çekenler olacak. İyi insanlar da sonunda kazanacak. Birazcık çukura düşebiliriz ama sonunda kazanacaklar.
Çok güzel bir mesajla bitirdik. Çok çok teşekkür ederiz. Dinleyen de herkese buradan teşekkürler diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim.
InVayu Ventures sundu.